Ayrım 10, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 145. Gento'nun golü. 1963 yılıydı. Real Madrid, Pontevedra takımıyla karşılaşıyordu. Hakem maçı başlatan düdüğü çaldıktan az sonra Di Stefano bir gol attı. İkinci yarı başlar başlamaz Puşkaş'tan da bir gol geldi. Bundan sonra Real Madrid'li seyirciler gollerin devamını dört gözle beklemeye başladılar. Çünkü bundan sonraki gol, Real Madrid'in İspanyol Ligi'ne katıldığı 1928 yılından beri attığı 2000. gol olacaktı. Madrid'in seyircileri ellerinde kaşları öperek dua ederlerken, rakip takımın taraftarları da ellerinin iki parmağını yere doğru çatal şeklinde tutarak rakiplerin dualarını boşa çıkarmaya çalışıyorlardı. Maçın seyri değişmişti. Pontevedra pres yapıyordu. Üstelik hava kararmaya başlamıştı. Maç neredeyse bitmek üzereydi ve o beklenen golün geleceği de yoktu. O sırada Amancio tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandı. Di Stefano topa yetişemedi ama Real Madrid'in sol açık oyuncusu Gento topu kaptı ve kendisini marke eden defans oyuncularının arasından sıyrıldıktan sonra çektiği şimşek gibi bir şutla topu kaşla göz arasında dağlara gönderdi. Statta herkes bir anda ayağa kalkmıştı. Kurt oyuncu Francisco Gento'nun rakiplerini gıpta ettiği fevkalade bir top yakalayışı vardı ve kendisini ne kadar sıkı markajı alırlarsa alsınlar o her seferinde sıyrılmasını bilirdi. Sealer. Onun elindeki köpüklü bir bira bardağından ayrı düşünmek mümkün değildi. Alman sahaların en kısa boylu, en kilolu futbolcusuydu. Yani tam anlamıyla tıknaz, tipik bir Hamburgluydu ve sallanarak yürürdü. Bir ayağı öbüründen daha büktü. Fakat Uwe Seeler sıçradığında bir pireden farksızdı ve koştuğunda bir tavşan, kafayla topa vurduğunda da bir boğa olurdu. 1963 yılında bu Hamburglu orta ileri en iyi Alman futbolcusu seçildi. Ruhuyla, etiyle ve kemiğiyle tam bir Hamburgluydu. Ben binlerce taraftardan biriyim. Hamburg kulübü benim yuvam diyen Uwe Seeler, Avrupa'nın en güçlü takımlarından gelen en cazip transfer önerilerini hep geri çevirdi. Arka arkaya 4 Dünya Kupası'na katıldı. Seyircilerin Uwe Uwe diye bağırmalarıyla Almanya Almanya diye bağırmalar arasında hiçbir fark yoktu. Matthews. 1965'te 50 yaşlarında olan Stanley Matthews, İngiliz futbollarında hala harikalar yaratıyordu. Markajlarıyla insanı çıldırtan bu yaşlı şeytanla karşılaşan kurbanları tedavi edecek yeterli sayıda psikiyatrist yoktu. Defans oyuncuları onun şortundan ya da formasından çekerler. Ona serbest girişim her türlü taktiğini uygulayıp gizlice tekme atarlardı ama yine de durduramazlardı. Çünkü onun kanatları vardı. Bir kanat oyuncusuydu. İngilizce'de o yerde bulunan oyuncuya winger adı verilir. Bilindiği gibi wing kanat anlamındadır. Matthews sahanın kenarında yüksekten uçan bir winger idi. Bunun farkında olan Kraliçe Elizabeth ona Sir unvanı verdi. 66 Dünya Kupası. Askerler Endonezya'ya kana bulamışlardı o yıl. Yarım milyondan fazla insan ölmüştü. Kim bilir belki de 1 milyondan fazla ölenlerin sayısı. General Suharto sağ kalan bir avuç kızılı, pembe ya da rengi kuşkulu birçok insanı katlederek uzun süren bir diktatörlüğe başlıyordu. Yine Cumhurbaşkanı Nkrumah Afrika Birliği'ne gönül verenlerdendi. Ama o yıl ayaklanan bazı subaylar tarafından devrildi. Aynı şekilde Arjantin'de Cumhurbaşkanı İlya da bir hükümet darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldı. Hindistan tarihinde ilk kez bir kadın iktidara geliyordu. Indira Gandhi. Ekvador'da öğrenciler diktatöre karşı ayaklanmışlardı. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri yeni bir hava akını gerçekleştirerek Hanoi'yi bombalıyordu. Ama Amerikan kamuoyuna göre Vietnam'a müdahale edilmesi bir hataydı ve en kısa zamanda askerlerin oradan çekilmesi gerekiyordu. Truman Capote, A Sangre Fria'yı yayınlıyordu o yıl. Garcia Marquez'in Yüzyıllık Yalnızlık ve Lezama Lima'nın Cennet adlı yapıtları baskıya veriliyordu. Raip Camilo Torres, Kolombiya dağlarından aşağı yuvarlanıyor, Che Guevara, Bolivya bozkırlarında sıska atı Rosinante'yi koşturuyordu. Mao, Çin'de kültür devrini başlatıyordu. İspanya'nın Almeria sahiline düşen birkaç atom bombası patlamamakla birlikte büyük bir paniğe neden oluyordu. Miami'den gelen güvenler haberlere göre Fidel Castro'nun devrilmesi an meselesiydi. Londra'da Harold Wilson piposunu ağzının kenarına sıkıştırmış, seçimlerde elde ettiği başarısının tadını çıkarırken kızlar mini eteklerle sokaklarda dolaşıyordu. Kennedy Street modanın merkezi oluyor ve 8. Dünya Kupası'nın açılışı yapılırken herkesin ağzından The Beatles grubunun şarkıları dökülüyordu. Bu Garcia'nın katıldığı son Dünya Kupası'ydı. Aynı şekilde Meksikalı kaleci Antonio Galbacel içinde bir bakıma uğurlama oluyordu ve şimdiye kadar bir Dünya Kupası'na arka arkaya 5 kez katılan tek futbolcu oydu. Şampiyonaya 16 ekip katılıyordu. Bunlardan 10'u Avrupa'dan, 5'i Latin Amerika'dan ve bir tanesi de şaşılacak bir şey Asya'dan gelen Kuzey Kore'ydi. Kuzey Kore, akıllara durgunluk verecek şekilde İtalya'yı Pyongyanglı bir diş hekimi olan Park'ın golüyle eledi. Bu şahıs yalnızca boş vakitlerinde futbol oynuyordu. İtalyan karmasında Gianni Rivera ve Sandra Mazzola gibi ünler yer alıyordu. Pier Paolo Pasolini, sahada futbol oynarken destan yazdıklarını söyleyerek onları göklere çıkar diyordu. Ne var ki, bir dişinin karşısında korkudan titreyen bir hasta gibi ağızlarını açamadılar. Şampiyonanın tamamı ilk kez uydu aracıları naklen verildi ve hakemlerin şovunu bütün dünya siyah beyaz olarak izledi. Daha önceki Dünya Kupası'nda Avrupalı hakemler 26 maç yönetmişlerdi. O yıl kıran kırana geçen 32 maçın 24'ünü yönettiler. Bir Alman hakem İngiltere ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maçta galibiyeti İngiltere'ye armağan etti. Buna karşılık bir İngiliz hakem de Almanya ile Uruguay'ın karşılaştığı maçta Almanya'nın yanında yer aldı. Brezilya'nın da ötekilerden daha şanslı olduğu söylenemezdi. Pele, Bulgaristan ve Portekiz tarafından yalnızca tekmelerle durdurulabildi. Bunun üzerine yöneticiler onu şampiyonada oynatmamaya karar verdiler. Final maçını Kraliçe Elizabeth de izledi. Gerçi gol diye bağırarak ayağa kalkmadı ama gizli gizli alkışlamayı sürdürdü. Final karşılaşması İngiltere'nin Bobby Charlton ile Almanya'nın Beckenbauer arasında bir mücadele gibi görünüyordu. Charlton tehlikeli, deneyimli bir kanat oyuncusuydu. Beckenbauer ise mesleğe yeni başlamıştı ve kah ileride, kah geride oynuyordu. Rimet kupası birisi tarafından çalınmıştı. Fakat Pickles adlı bir köpek onu Londra'da bir bahçeye atılmış olarak buldu. Bu şekilde kupa zamanında sahibinin eline geçti. İngiltere maçı 4-2 kazandı. Portekiz 3. oldu. 4. de Sovyetler Birliği aldı. Kraliçe Elizabeth, İngiliz karmasını şampiyon yapan Alf Ramsey'e asalet unvanı verdi. Ve Pickles adındaki köpek de halkın göz bebeği haline geldi. 66 Dünya Kupası savunma taktikleri dolu olarak geçti. Bütün ekipler sürgü taktiğini uygulayıp durdular. Süpürge adı verilen bir oyuncu, beklerin arkasındaki final çizgisini taramakla görevliydi. Buna rağmen Portekiz'in Afrikalı oyuncusu Eusebio, rakiplerinin artçı birliklerinden oluşan bu aşılmaz duvarı 9 kez atmaya başardı. Onun ardından Alman Heller da 6 golle golcülük listesinde 2. sırayı aldı. Grievous. Bir cowboy filminde rol alsaydı ona batının en hızlı ayağına sahip oyuncusu demek doğru olurdu. Daha 20 yaşını tamamlamadan 100 gole imzasını atmıştı. 25'ine geldiğinde ise onu tutacak paratoner hala icat edilmemişti. Çünkü sahada yıldırım hızıyla ilerliyordu. Nereden geldi kestirilemeyen Jimmy Greaves bir anda sahanın her yerinde mantar gibi bitiyordu. Öyle ki hakemler çoğu zaman onun sahanın dışından geldiğini sanıyorlardı. Gol atmayı o kadar çok arz ediyorum ki diyordu. Sonunda bu bende saplantı haline aldı. Greaves'ın 66 Dünya Kupası'nda şansı pek yaver gitmedi. Hiç gol atamadı. Üstelik sarılık hastalığına yakalanınca final maçında oynayamadı. Beckenbauer'ın golü. 66 Dünya Kupası'ydı. Almanya ile İsviçre'ye karşı karşıya gelmişlerdi. Uwe Seeler ve Franz Beckenbauer birlikte atağa kalkmışlardı. Tıpkı Don Quixote ile Sancho Panza ikilisine benziyorlardı. Sanki görünmeyen bir tabancadan çıkmış iki mermi gibiydiler. Paslaşarak ilerliyorlardı. İsviçre savunmasının eli kolu bağlanmıştı. Beckenbauer kaleci Elsener ile karşı karşıya kaldığında kaleci sol tarafa doğru çıkınca o sağa doğru kıvrılıp şut çekti ve topu filelere gönderdi. Beckenbauer o sıralar 20 yaşındaydı ve bir Dünya Kupası maçında ilk golünü atıyordu. Daha sonra arka arkaya 4 Dünya Kupası'na daha hem oyuncu hem de teknik direktör olarak katıldı. 74'te oyuncu, 90'da teknik adam olarak iki kez ellerine teslim edilen kupayı havaya kaldırma şerefine ulaştı. Sert futbol eğiliminde olanların aksine o zarif futboluyla gerektiğine bir tanktan daha güçlü, bir obüsten daha delici olunabileceğini gösterdi. Münih kentinin bir işçi semtinde dünyaya gelmekle birlikte aslen köylü olan bu Kaiser sahada bir imparator gibiydi. Hem hücumda hem de savunmada çevresini hükmederdi. Gerilerde oynadığında değil bir top, bir sivrisineğin bile geçmesine izin vermezdi. İleriye doğru atağa kalktığında ise sağda ilerleyen bir havai fişekten farksız olurdu. Eusebio. Ayakkabı boyamak, yer fıstığı satmak ya da dalgın kimselerin ceplerini hafifletmek için dünyaya gelmişti. Çocukken ona hiç kimse anlamına gelen Ninguém lakabını takmışlardı. Dul bir kadının oğluydu. Sayısı kabarık kardeşleriyle kenar mahallelerin arsalarında sabahtan akşama kadar top peşinde koşardı. Yoksulluğun soluğunu her zaman ensesinde hisseden ve polis tarafından kovalanan biri gibi soluk soluğa çim sahaları kapağı attı. Ve zikzaklar çizerek 20 yaşındayken takımına Avrupa şampiyonluğunu kazandırınca Panter lakabını sahip oldu. 66 Dünya Kupası'nda uzun bacaklarıyla sahada rakiplerin birçoğunu geride bıraktı. İmkansız gibi görünen yerlerden filelere gönderdiği toplarla seyircilerin kendisini uzun uzun alkışlamalarını sağladı. Uzun kollu, uzun bacaklı, masum bakışlı bir Mozambikli zenci olan Eusebio, Portekiz futbol tarihine en iyi oyuncu olarak geçtim. Kalecilere de göz değebilir. Çiçek bozuğu yüzü, baltayla yontulmuş bir büste andıran bu filelerin müthiş bekçisi, eğri parmaklı kocaman elleriyle kalesini savunduğunda, insan ister istemez kalenin ağzının görünmez bir tahta perdeyle örtülü olduğunu düşüncesine kapılırdım. Şimdiye kadar seyrettiğim Brezilyalı kaleciler arasında Manga, bende en fazla iz bırakanıdır. Bir keresinde onun kaleden kaleye gol attığına tanık oldum. Manga, kalesinden çektiği şutla topu hiçbir oyuncuya değdirmeden rakip kaleye sokmuştum. O sıralar Uruguay Nasyonal Kulübü'nde çile dolduruyordu. Brezilya'dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Çünkü 66 Dünya Kupası'nda galibiyetten çok yenilgi tadan Brezilya karması, yurda başı eğik olarak döndükte bu milli felaketin faturasını Mango ödemişti. Aslında o yalnızca tek bir maçta oynamıştı. Ama kalesinden hatalı bir çıkış yapmış ve şanssızlık eseri Portekiz topu boş kaleye göndermişti. O andan sonra kalecilerin yaptıkları bu tür hataya onun adına bağlanarak Mangavari adı verildi. 58 Dünya Kupası'nda da buna benzer bir olay yaşanmış ve Arjantin ekibinin başarısızlığının faturası kaleci Amadeo'ya çıkarılmıştı. O tarihten 8 yıl önce 1950'de Maracana finalinde Moisés Barbosa da okkanın altına gitmişti. 90 Dünya Kupası'nda Kamerun Almanya'ya karşı başarılı bir oyun sergileyen Kolombiya'yı sağdan silmişti. Afrika takımının sonucu belirleyen golü kaleci René Higuita'nın bir hatasından doğmuştu. Kaleci sahanın ortalarına kadar açılmış ve orada topu kaybetmişti. Bu tür cüretkarca çıkışlar başarılı olduğunda coşkuyla alkışlayan seyirciler Higuita yurda döndüğünde neredeyse onu çiğ çiğ yiyeceklerdi. 1993 yılında Higuita'nın yer almadığı Kolombiya karması Arjantin'i 5-0'lık bir skorla sahada ezip geçti. Bu hezimetin elbette bir suçlusu olması gerekiyordu. Kuşkusuz bu da kaleciden başkası olamazdı. Sonuçta kabak Sergio Goycalo'nun başında patladı. O zamana kadar Arjantin karması 30'dan fazla maç yapmış hiç yenilmemişti ve bu başarıda Goycalo'nun payı olduğunu kimse inkar etmiyordu. Fakat Kolombiya'nın attığı gollerden sonra penaltı kurtarışlarıyla ünlü olan bu kaleci gözden düştü ve milli takım kadrosuna alınmadı. Dahası birçok kimse intihar etmesinin kendisi için en iyi yol olacağını yüzüne karşı söyleyip durdu. Penarol'ün altın yılları. 1966'da Latin Amerika'nın şampiyonu Penarol ile Avrupa şampiyonu Real Madrid iki kez karşı karşıya geldiler. Penarol her iki maçı da formaları bile terlemeden gösterişli oyunuyla 2-0 aldı. 60'lı yıllarda Real Madrid'den boşalan tahta Penarol yerleşti. Real Madrid 50 yıllarda Avrupa'nın en güçlü takımıydı. O yıllarda Penarol Dünya Kulüpleri Kupası'nı 2 kez kazanmış ve 3 kez de Latin Amerika şampiyon olmuştu. Uluslararası karşılaşmalara ilk kez çıktıklarında takımın oyuncuları rakiplerine şöyle soruyorlardı. Oynamak için başka bir top getirdiniz mi? Bu top bizim. Penarol'ün unutulmaz kalecisi Mazur Kiewicz'in kalesine topu girmesi sanki yasaklı edilmişti. Orta sahada Tito Gonzalez ise topu her istediğini yaptırıyordu. Meşin yuvarlak ileri atlarda Spencer ile Joyan ayaklarında gürleyip Pepe Sassian'ın emriyle de ağları buluyor ya da Pedro Rocha vuracak olduğunda ağları delip geçiyordu. Rocha'nın golü. 1969 yılıydı. Penarol, La Plata kentinin Estudiantes takımıyla karşılaşıyordu. Rocha, sahanın ortalarında bulunuyordu. Motosas'ın pasını yakaladığında sırtı rakip kaleye dönüktü ve karşısında iki rakip oyuncu vardı. O anda topu sağ ayağıyla ortaladım ve topu ayağında olduğu halde bir yarım dönüş yaptıktan sonra topu ötek ayağına geçirerek Esosopar ile Taverna'nın markajından kurtuldum. Daha sonra topu 3 kez sürüp Spencer'a pas verdi ve koşmaya devam etti. Kendisine tekrar pas verildiğinde ceza sahasının hemen dışındaydı. Topu göğsüyle karşıladı. Madora ile Spadora'dan sıyrıldıktan sonra öyle şiddetli bir şut çekti ki kaleci Flores topun geçtiğini görmedi bile. Pedro Rocha sahada bir yılan gibi kıvrılarak ilerlerdi. Her zaman zevk alarak oynar, oyunun ve gol atmanın zevkine varır ve bu zevki seyircilere de tattırırdı. Top Rocha'nın emrindeydi. Sahibinin her isteğini yerine getirirdi. Anaya saygı. 60'lı yılların sonlarına doğru şair George Enrique Adaum uzun süre yurt dışına kaldıktan sonra Ekvador'a geri döndü. Vatana ayak basar basmaz ilk kişi Quito şehrinin vazgeçilmez geleneğine uymak oldu. Ağustos takımının maçını seyretmek için ayağının tozuyla stadın yolunu tuttu. Çok önemli bir karşılaşma olacaktı. Bu yüzden tribünlerde iğne atılsa yere düşmezdi. Maç başlamadan önce hakemin bir gün önce ölen annesi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmak üzere tüm seyirciler ayağa kalktılar. Saygı duruşunun hemen ardından yöneticilerden biri mikrofona gelerek en zor durumlarda bile görev yapmaktan çekinmeyen, sporcuya yakışır bir davranış örneği gösteren hakemi övücü bir konuşma yaptı. Sahanın ortasında başı eğik duran kara gömlekli ve şortlu adamı halk sessizce alkışladı. Adaum gördüğü manzara karşısında neredeyse küçük dilini yutacaktı. Gözlerine inanamıyordu, bir kolunu çimdikledi. Acaba yanlış ülkeye mi gelmişti? Her şey böylesine değişmiş olabilir miydi? Eskiden seyirciler ayağı yalnızca hakeme ipne demek için kalkarlardı. Sonra maç başladı. 15 dakika sonra Ausas bir gol atınca stattaki tüm seyirciler bir anda ayağa kalktılar. Fakat top çizgisinin dışında çevrildi. Gerekçesiyle hakem golü geçersiz saydı. İşte o zaman kıyamet koptu. Az önce hakemin merhum annesi için saygı duruşunda bulunan seyirciler kadıncağızın artık hayatta olmadığını unutmayarak kükremeye başladılar. Öksüz ipne. Gözyaşları mendilden dökülmüyor. Mücadele etmekle özdeşleşen futbol bazen gerçek bir savaşa dönüşebiliyor. Ve o zaman Azrail ile burun buruna gelmenin bir başka adı da maça gitmek oluyor. Eskiden dinsel fanatizmin, ulusal coşkunun ve siyasal tutkunun görüldüğü yerlere günümüzde futbol tanesinin çöreklenmiş gibidir. Dinde, milliyetçilikte ve siyasette olduğu gibi futbolda da şiddet olaylarının meydana gelmesi tansiyonun bir anda yükselmesine yol açmaktadır. Bazı kimseler topun bir cini olduğuna ve insanların ruhlarını bu cin tarafından ele geçirdiğine inanmaktadırlar. Öfkeden kuduran, ağzından köpükler saçan bir taraftar gözümüzün önüne getirdiğimizde bu inanç bize hiç de saçma gibi görünmemektedir. Fakat asık yüzlü savcıların da kabul ettikleri gibi futbol sahalarında görülen şiddet olaylarının büyük bir kısmı aslında futboldan kaynaklanmamaktadır. Nasıl ki gözyaşlarıyla ıslanan bir mendilden dökülen damlalar doğrudan doğruya mendilden gelmiyorsa, futbol sahalarında görülen şiddet olaylarının büyük bir kısmı da doğrudan doğruya futboldan ileri gelmemektedir. 1969 yılında iki komşu Orta Amerika ülkesi Honduras ile El Salvador arasında bir savaş patlak verdi. Bu iki yoksul ülkenin halkları 100 yıl aşkın bir süredir birbirlerinden nefret ettiklerinden, karşılaştıkları her türlü sorunun sorumlusu olarak birbirlerini gösteriyorlardı. Honduraslılara bakılırsa Salvadorlular onların ekmeklerine göz koyup gitmişlerdi. Salvadorlulara göre ise ülkelerindeki işsizliğin ve açlığın sebebi Honduraslılardı. Her iki ülkenin halkı da birbirlerine düşman gözüyle bakarken bu ülkelerde birbiri ardına iktidara gelen diktatörler de bu düşmanlığı yaşatmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu savaşa futbol savaşı adı verildi çünkü yangını Tegucigalpa ile San Salvador statlarında çıkan kıvılcımlar başlatmıştı. 70 Dünya Kupası elemelerinde çıkan kavgalarda çok sayıda ölümler ve yaralanmalar olmuştu. Ertesi hafta iki ülke karşılıklı olarak diplomatik ilişkileri kestiler. Honduras, kırsal kesimde çalışan 100 bin Salvadorluyu topraklarından çıkardı. Bunun üzerine Salvador tankları Honduras sınırını geçmeye başladı. Bir hafta süren savaşta 4 bin kişi öldü. Diktatörlükle idare edilen her iki ülkenin yöneticileri Latin Amerika sisteminin yarattığı insanlardı ve yangına körükle gittiler. Tegucigalpa'da halkın dilinden düşürmediği bir söz vardı. Honduraslı, eline bir odun parçası al ve bulduğun Salvadorlu'yu gebert. Salvador'da da bu durum farklı değildi. Bu barbarlara layık oldukları ders verilmeliydi. Her iki ülkenin çulsuz halkı birbirlerini boğazlarken yöneticilerle toprak ağlarının burnu bile kanamadı. 10. ayrımın sonu sayfa 160.